Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Unutmadan podcastimi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Bölüme başlamadan önce Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Görkem Çetin, Countly'nin kurucu ortağı. Levent Aşkan ise Sıfırdan Global'e podcastinin sunucusu ve aynı zamanda online marketing ve growth danışmanı. Podcastimin 14. bölümünde konuk aldığım Fırat Demirel ise girişimler.net'in kurucusu ve aynı zamanda teknoloji yazarı.
Umut Gökbayrak, kıdemli bir yazılım geliştirici ve aynı zamanda farklı boyutlarda birçok projede yer almış bir teknik yönetici.
Patreon'da aylık 5 dolar paketiyle beni destekleyenlere bu şekilde teşekkür ediyorum. Ayrıca 1 dolarlık bir paketim de var. Onlar da beni motive etmiş ve podcast'i sürdürmeye yönelik motivasyon sağlamış oluyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Patreon'da beni desteklemek isterseniz patreon.com/cagrisarigos, Türkçe karakterler olmadan Çağrı Sarıgöz
adresine giderek beni destekleyebilirsiniz.
Herkese selamlar. Ben Levent Aşkan ve Sıfırdan Global'e adlı podcastimizin ECMOB'la yapacağımız bölümüne hoş geldiniz. Bugün Çağrı Sarıgöz ile birlikteyiz ve ECMOB'dan da Hüseyin Albantoğlu ve Sunay Şener bizlerle. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Sunay, aslında ben LinkedIn'de attığım post sayesinde sizi böyle daha önce aldım. Aklımızdaydınız, listemizdeydiniz ama LinkedIn'de geçtiğimiz haftalarda İşte 50'den fazla ülkeye ihracat yapmaya başladık ve en son ülkede Gana oldu dedin. Biz de böyle heyecanlandık, ECMOB'u öne alalım dedik ve sağ olasın kırmadın bizi. Şimdi bugün sizden aslında bu 50 ülkeye nasıl satış yaptığınızı dinleyeceğiz. Ama öncesinde böyle kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Tabii. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sonuç itibariyle bizi podcast'e davet ettin. Davete icap etmemek olmaz. Artı buralarda hem firmamızı hem kendimizi hem de yaptığımız işlerin içeriğini paylaşmak çok değerli. Çünkü biz de zor öğreniyoruz ve bu öğrendiğimiz tüm süreçleri de aktarma noktasında da çok motiveyiz. Bunlara da vasıtanız, yani bunlara sebep olmanız da çok keyifli. Ben ECMOB'u hemen hızlıca anlatayım. Biz aslında bir saha ekip yönetimi aracı olarak, yazılımı olarak çıktık. Zaman içerisinde de ürünümüzü farklı dönemlerde pivot ettik. Bugünkü geldiğimiz noktada bir SFA çözümüyüz. Salesforce Automation, satış ekipleri için tamamıyla satış ekiplerin güncel durumlarına uygun, saha çalışmalarına uygun bir mobil uygulama sunuyoruz. Onların sahadaki yaptıkları bütün ziyaret, arama, video konferans aktivitelerini kayıt altına alıp ayrıca ziyaretleri esnasındaki fırsat, satış ve CRM base verilerinde hızlı bir şekilde basit bir arayüz mobil uygulamasından girmelerini ve bunları merkeze anında aktarmalarını sağladığımız bir altyapı sunuyoruz çalıştığımız firmalara. ECMOB'un aslında kısaca özeti bu.
Ne zaman başladınız?
Abi biz 2015 yılında başladık. Yani şirket 2015 yılında kuruldu. 2016 yılında ilk faturamızı ING Bank'a kestik. Tabii kuruluş hikayemiz biraz farklı. Ben çok uzun bir dönem kurumsal tarafta çalıştım. Kurumsal tarafta çalışırken bizim plesiyer ve merch diye tabir ettiğimiz Perakende'de, Teknosa gibi, MediaMarkt gibi mağazaları gezen ekiplerimiz vardı. Bu ekiplerin sahada, bu 150 kişilik bir operasyondu. Bu ekiplerin sahada ne yaptıkları noktasında herhangi bir fikrimiz yoktu. Akşamları Excel'lerde veya mail ortamlarında bize raporlarını gönderiyorlardı. Biz de bunları konsolide edip yöneticilere raporlamaya çalışıyorduk. Bu hem ciddi bir verimsizlik hem de sahadan gelen veriyi anında yorumlayamamaktan kaynaklı olarak da geç reaksiyonlar, yani sahaya geç reaksiyonlar alınıyordu. Tabii o dönemlerde mobil teknolojiler maalesef çok fazla yoktu. Hatta hiç yoktu. 2011 yılında sektörde mobille tanıştım. Aslında biliyorsun seninle de tanışma dönemlerimiz oraya dayanıyor. Çok ciddi firmalarla mobil uygulamalar geliştirdik ama geliştirdiğimiz uygular lifestyle business uygulamalar değil, daha çok iş uygulamalarıydı. Unilever o dönemde saha çalışanlarına bir uygulama yaptı. Ben o gün aslında bir mobil çözümün bir iş çözümünde ne kadar faydalı olacağını tespit ettim. Ve bunu neden saha ekiplerine evriş yazmıyoruz ya da saha ekiplerine uyumlu hale getirmiyoruz gördüm. Ve şu anki kurucu ortaklarımla da LinkedIn üzerinden tanıştım.
Çok enteresan.
Evet,
nasıl ya? LinkedIn açar mısın orayı?
Tabii, güzel bir hikayemiz var orada. Şimdi ben bu çözümü hayata geçirmek için, tabii ben bir yazılımcı değilim bu arada, bu işi iyi yapan insanları araştırmaya başladım. Ortaklarından İbrahim, Logo'ya satılan bir mobil satış uygulamasını yazan arkadaştı. Ben de çok yakından biliyordum. Hem çözümü çok yakından biliyordum. Onunla LinkedIn'den iletişim kurdum. Fikrimi anlattım. Böyle bir fikrim var. O da daha sonra kendi, yani bu fikri destek verebileceğini düşündüğü başka bir arkadaşını daha getirdi. Ve biz üçümüz hiç bir farklı bir ortamda tanışmadan bir sabah kahvaltısında hisseleri bölüşüp yola çıktım.
Vay be.
Ondan sonra yaklaşık bir 4-5 ay içerisinde ilk MVP'mizi çıkarttık. O MVP ile Webrazi Arena'ya seçildik. Webrazi Arena'da sunum yaptık. Webrazi Arena o anlamda bize ciddi bir kapı açtı. İşte orada ilk müşterimiz İNG Bank'la orada tanıştık. İlk yatırım görüşmelerini orada yaptık. Sonra zaten İNG Bank'a fatura kesebilmek için de şirketi kurduk. Sonrasında da bir daha süreç kendi kendine ip söküyor gibi geldi. Bu arada yatırım hikayemiz de çok komik. Onu da anlatmak isterim. İkinci yatırım hikayemiz de.
Tamam, ona değiniriz. Şey, Hüseyin'le de LinkedIn'den mi tanıştınız?
Onunla da aslında buna benzer bir hikayemiz var. Hüseyin'le biz Türk Telekom Pilot'ta tanıştık. Yaklaşık bir sene sonra Türk Telekom Pilot'u kabul edildik. Türk Telekom Pilot'ta da Hüseyin'in de bir girişimi vardı. Jetrect isminde. Bir inşaat dikeyinde bir satın alma platformu geliştirmişlerdi. Yani biz tabii orada bir arkadaşlık kurduk. Onların da girişimi gerçekten çok keyifli, çok güzel gidiyordu. Yatırımlar aldılar, iyi bir noktaya da getirdiler. Sonra Hüseyin farklı sebeplerden dolayı girişiminden exit etti. Gerçek bir exit etti. Ben onun adına da çok mutluyum. Kendisi de birazdan anlatır. Daha sonra aile şirketine döndü. Ben de niye senin adına konuşuyorsam ama. Ben güzel anlatıyorum.
Gayet güzel anlatıldı ya. Hiç girmedim oraya.
Ve aile şirketine döndü. Şeyi hiç unutmuyorum. Böyle bir gün bir yatırımcıyı sormak için Hüseyin'i aradım. Dedim ya bunu tanıyor musun? İşte bizimle ilgileniyor, ne yapabiliriz falan filan derken 5 gün sonra Hüseyin beni aradı. Dedi ki abi ben senin yanına geliyorum. Beraber çalışacağız. Dedim abi her zaman buranın kapısı sana açık, hiçbir sıkıntı yok. Yaklaşık bu konuşmanın üzerine bir ay sonra atladı geldi. Şimdi gayet keyifli bir şekilde kaç ay oldu? 8-9 ay oldu. Bizim bütün aslında bugün konuşmamızın sebebi olan ihracat, yani bizim büyümeden sorumlu arkadaşımız, yani bütün pazarlama ve büyüme stratejilerini Hüseyin'e emanet ettik. Bugün o yurt dışındaki bütün hikayelerin yazılmasında onun emeği, onun şeyi var. Ben buradan da hemen hızlıca bir Hüseyin'e tekrar teşekkür ederim.
Aynen Hüseyin, bunların üzerine senin eklemek istediklerin var mı hemen?
Yok abi, çok güzel özetledin.
Şahane. Güzel bu tanışma hikayeleri, ondan sonra ortaklık hikayeleri bayağı ilginç olmuş. Güzeldi. Demek abi ilginç bir şey var sende Sunay, yani elektrik var ki. Çünkü insanlar ortak bulma konusunda veya bu tarz pozisyonları birisine emanet etme konusunda çok böyle tedirgin davranıyorlar. Senin demek ki o elektriğin sayesinde bunlar hızlı çözülüyor arka tarafta.
Abi bak ben bunu şöyle düşünüyorum.
Enerji diyelim yani.
Yok aslında şöyle düşünüyorum, bu öğrenilebilir bir şey. Benim hayatımda iki tane kitap benim girişimcilik kariyerimde, yani girişimciliği bu kadar sevmeme sebep oldu. Bir tanesi Asla Yalnız Yeme diye bir kitap var ki ben buradan şiddetle tavsiye ediyorum. Orada aslında network'ün gücü, insan tanımanın gücü, buna çok önem verdim. Yani işte mesela senle de aslında benim Kadir Has'ta kurduğum IoT Akademi vasıtasıyla tanışmıştık hatırlıyorsan.
Evet.
O günden beri de yine birlikte görüşüyoruz. O yüzden hani bu networkleri ne kadar çok arttırabilirsek doğru insanlara ulaşma noktası bence çok daha kolay oluyor ki işte hani hem LinkedIn'in kurulma mantığı hem de hani istediğiniz kişiye en fazla 6 kişi uzaklıktasınız mantığı. O yüzden hani bunlara çok önem veriyorum. Ama tabii şey de hani insanların üzerinde demek ki biraz da iyi izlenim bırakmışız ki ortaklıklarımızı, çalışma arkadaşlıklarımızı kabul ediyorlar. Bu da mutluluk verici.
Güzel gayet. Diğer kitabı sonra alırız. Ben bir soru daha sormak istiyorum. Sonra çağrıya bırakalım. Şeyi öğrenmek istiyorum. Şimdi ECMO tam olarak mesela örneklendirmek istersek nasıl örneklendirebiliriz? ING Bank'tan veya şu anki müşterileriniz üzerinden bir tane gittiğimizde. Örnek veriyorum, işte ben cep telefonu uygulamasına birisiyle call yaptım diye girdiğimde o karşı taraf benim CRM'imde müşterinin statüsü, durumu direkt telefon yapıldı, o direkt oraya otomatik not mu düşüyor mesela? Yani Salesforce for Automation'da bu mu var?
Hemen anlatayım abi. Aslında tabii daha basit bir metotla başladık biz olaya. Yani bizim ilk tespit ettiğimiz konu şuydu abi. Koca koca şirketlerde koca koca ERP ve CRM, CMS sistemleri var. Fakat bunlar satış ekipleri tarafından hiç kullanılmıyor. Çünkü satış ekiplerinin günlük hayatına göre dizayn edilmemiş. Yani bu insanlar mobiller, bu insanlar gün içerisinde çok fazla nokta ziyaret ediyorlar. Ziyaret ettikleri yerlerde daha çok stres yönetimi yapıyorlar. O yüzden evlere dönüp hafta sonları, gün sonlarında rapor yazmak zorunda kalıyorlar. Ve bizim yaptığımız birkaç araştırma da, globalde de yapılan araştırmalar gösteriyor ki satış ekipleri gününün %65'ini satış ve ciro getirmeyen işlere harcıyor. Bu gerçekten muazzam bir kayıp. Bugün bir satış ekibinin maliyeti şirkete minimumda 10 ila 15 bin TL arasında. Bugün 20 kişilik bir satış ekibi, yani şirkete maliyeti 3 milyon. Siz bunun büyük bir kısmını ölçemiyorsunuz ve yönetemiyorsunuz. Biz aslında tamamıyla buradan çıktık. Ne yapıyorlar bu arkadaşlar? WhatsApp gruplarında konuşuyorlar. Excel'de rapor atıyorlar. Araç takip sisteminden ekibinizin konumlarını görmeye çalışıyorlar. Telefon ve mail ile görüşmeye çalışıyorlar. İşte biz aslında bu dağınıklığı, bu yönetim zafiyetlerini, ekipleriyle anlık proaktif mikromanagement yönetememe sıkıntılarını ortadan kaldırmak için bu uygulamayı öncelikle tasarladık. Ve uygulama aslında baktığında doğası itibariyle bunları tamamını çözüyor. Automation kısmına geldiğimiz zamansa evet, onların hayatlarını kolaylaştırmamız gerekiyor. Bizim şöyle bir bakış açımız var. Sahada kullanıcı, yani bir satışçı ziyaret öncesinde veya ziyaret sonrasında müşterisiyle alakalı bir veriyi 40 saniyenin altında bu uygulamaya giriş yapabilmeli. Bunun için de mobil teknolojinin bütün yeteneklerini kullanıyoruz. İşte push to text'lerden tutun da lokasyon bazlı servislere kadar her şeyi kullanıyoruz. Senin örneğine vermem gerekirse ECMOB'da bir arama başlattığında sistem çok hızlıca bu aramanın sebebini soruyor. Aramayı bitirdikten sonra aramanın sonucunu soruyor. Sonucuna göre ise tekrar bir alan çıkartabiliyor. İşte randevu alanı dediyse hemen bir takvim organize ediyor. Aslında o ne söylerse ondan sonraki akışta ECMOB ona her zaman yardımcı oluyor. Ve hani buradaki kısımda biz elimizden geldiğince o kullanıcının, satışçının o günlük hayatında ona külfet değil, ona tam tersine böyle bir mobil asistan gibi ona yardım edeceği bir uygulama sunmaya çalışıyoruz. Bu sebeple çalıştığımız firmaların büyük bir kısmında büyük CRM sistemleri olmasına rağmen ECMOB o CRM sistemlerini besleyen dış kaynak olarak satış ekiplerine sunuluyor diyebilirim. Soruna biraz cevap verdim ama daha spesifik ürünün, yani daha to the point'ini anlatayım. Mesela biz bu pandemi döneminde ECMOB'da video call konferans özelliği getirdik. Yani biliyorsunuz pandemi, hani yeni normal gibi böyle herkesin kullandığı o cümleyi kullanmak istemiyorum ama sonuç itibariyle satış ekipleri şu anda sahada ziyaret yapamıyorlar. Ama şu anda bizim sizinle yaptığımız gibi uzaktan satış görüşmelerini veya müşteri görüşmelerini devam ettiriyorlar. Biz ECMOB'a bu dönemde mobil cihaz üzerinden one to one karşı tarafta görüşebileceği bir video konferans özelliğinde sistemin içine entegre ettik ve yayını aldık. Şu anda birçok müşterimiz kullanıyor.
Güzel, hayırlı olsun.
Sağ olun.
Ben şeyi merak ettim. Şimdi bu CRM'e veriler aktarılıyor dediniz ya, bunları otomatik mi yapıyorsunuz? Yani böyle atıyorum müşterilerin kullandığı CRM'lerle direkt entegrasyonunuz var mı? Yoksa hani nasıl bir işlem oluyor orada?
Abi şurada şöyle, bizim bir marketplace'imiz var. Yani benim ECMOB'u tasarlarken üzerinde durduğum en önemli konulardan bir tanesi mutlaka bu ürünün bir marketplace olacak. Burada da çok fazla servis var. Çünkü her şeyi biz geliştiremeyiz. Bu marketplace'in içerisinde ERP sistemleri, CRM sistemleri, harita servisleri, IVR vesaire gibi birçok sistemi entegre ediyoruz. Şu anda Logo, Micro, Microsoft Dynamics, çok yakın zamanda da Salesforce, Parachute, Yandex, Google Maps, Foursquare, bunlar zaten şu anda halihazırda Allotech, Elevensight, bunlar şu anda marketplace'in içerisinde tek tuşla entegre olduğumuz servisler. Ama bir taraftan da bizim bir API'miz var, public API'miz var. kullanıcılar kendi sistemleriyle de entegre olmak isterlerse de o API üzerinden bu entegrasyonları sağlayabiliyoruz.
Anladım. Marketplace peki yani siz mi hep maintain ediyorsunuz, siz mi yazıyorsunuz Marketplace'deki pluginlerin kodlarını yoksa dışarıdan yazanlar da oluyor mu?
Valla o hayalimiz yani bir sonraki level'da dışarıdan da Ekmob'un içerisine yazılım geliştirme noktasında kendimizi evrimleştirmek istiyoruz ama şu anda bütün maintenance'ını, bütün o ilk entegrasyon altyapısını biz geliştiriyoruz.
Anladım, anladım, süper. Belki işte zamanla yayıldıkça CRM sağlayıcıları kendileri yazmaya başlarsa güzel olur artık.
O harika bir şey olur zaten. Yani o işin artık nirvanası diyeyim ben.
Aynen.
Bu yurt dışı hikayesini dinleyelim Hüseyin senden.
Tabii.
Nasıl başladınız? Hangi ülkelere ilk açıldınız?
Tabii şöyle yaptık aslında. Bizim öncelikli stratejimiz Türkiye'de çalıştığımız multinational'ların yurt dışı ofislerine gitmekti. Türkiye'deki referanslarıyla. Bu minvalde yani ilk açılma operasyonumuzu bu şekilde başlattık. Ondan sonrasında da kendimize işte birkaç parametreyi, birkaç diye böyle kısalttığıma bakmayın, bir yaklaşık 20 sayfalık bir analiz yaptık. Ve birkaç tane kendimize odak ülke belirledik. 10 tane. Bu 10 ülkeden de 4 tanesinde lokal içerikle ve lokal web sitelerle, landing page'lerle bir digital outreach çalışması yaptık. İşte LinkedIn'den belirlediğimiz bir script ve bir sales machine geliştirdik. Bunu takip ettik. Yani birinci mesaj, ikinci mesaj, üçüncü mesaj, dördüncü mesaj, beş follow-up'lık. Her follow-up'ta bir call to action olan, bunların onların dilinde bir landing page'e yönlendirdiği bir metodla aslında müşteri edinmeye gayret ettik. Dil bariyerinin sert olduğu yerlerde, yani ana dilin İngilizce olmadığı yerlerde reseller edinme modelini tercih ettik. Reseller nurture etmek zor bir süreçti. Çünkü orada sizin ürününüzü satabilecek kadar yani gerçekten kendinizi klonlamanız gerekiyor. Bir tane daha Sunay, bir tane daha Hüseyin, bir tane daha Levent, bir tane daha Çağrı bulmanız veya Çağrı yetiştirmeniz gerekiyor. Bu minvalde aslında bizim için zor olan şey ve efektif olmayan şey herkesi tek tek eğitmeye çalışıyor olmamızdı. Ondan sonrasında herkesi eğitebileceğimiz videolar geliştirmeye başladık. Ondan sonra baktık ki bu video işi çok satıyor. Bunu Türkiye'de yapalım dedik, döndük. Bu sefer Türkiye'de hızlı bir büyüme geldi. Ve biz işte bu pandemi döneminde demin Sunay'ın da belirttiği gibi bu uzaktan ve video üzerinden yani video konferanslarla satış dediğimiz süreçte 33 tane account kapattık, yani 33 tane satış yaptık. 17 Mart'tan sonra biz 17 Mart'ta bıraktık ofise gelmeyi. 17 Mart itibariyle herkes evinden çalışıyordu. 33 satış yaptık. Bunlardan 4 tanesi yurt dışıydı. İşte en sonuncusu Ghana'ydı. Bir de böyle çok İlginç ve heyecanlandıran bir konuydu. Hollanda'ya yaptık bir tane, Almanya'ya yaptık, Irak'a yaptık. Bir de işte Almanya, Hollanda, Irak, Ghana'ya 4 tane. Burada aslında ağırlıklı olarak outbound'dan ziyade yine yaptığımız bu AdWords ve lokal landing page çalışmalarından gelen leadleri döndürmek oldu modelimiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biraz daha düzeldiğinde ortalık, yani bu tekrar yüz yüze çıkılabildiğinde inşallah sahaya da çıkıp aslında ülke ülke gireceğiz. Yani belirlediğimiz ülkelerde fiziksel olarak da karşılık bulup biraz daha böyle enterprise adres dediğimiz bir stratejiyle ilerleyeceğiz.
Aslında ben bir de şöyle bir destek vereyim. Şimdi bu girişimlerin biliyorsunuz son dönemde hem yatırımcılardan baskı hem de o global açılma, global satış. Yani Türkiye based bir ürün kurduğunuzda bu çok kolay olmuyor. Ki hani pandemide bu işlerin bu kadar kolay olmadığının bence bir örneği. Ben mesela geçen işte Airbnb'nin biliyorsunuz bu dönemde bu konularla ilgili yaptığı açıklamalar da çok enteresan. Airbnb en son yaptığı açıklamasında şunu söylüyor. Diyor ki artık biz global bir firma değiliz pandemi sebebiyle. Evet, sağlık sektörü bazı alanları çok fazla etkiliyor ama globale açılmak gerçekten o kadar da kolay değil. Ki Hüseyin az önce verdiği örnek o lokalize hareket edebilme yeteneği hem maddi anlamda ciddi bir operasyonel yük getiriyor hem de sizin mühendislik ekibinizin o ülkedeki lokalizasyona ürününüzü adapte etmesi ciddi bir maliyet. Biz burada ilk bu konuları tartışırken neden Türkiye'de global ağı olan firmalarla çalışıp onların ülkelerine gitmiyoruz fikriyle de aslında biraz da yolu çıktı. Ben böyle bir destek vermek istiyorum.
Çalıştı işte bu.
Evet, ve bu gerçekten çok da güzel çalışıyor. Yani şu anda Yani çok yakın bir tarihte aslında Hüseyin söylemedi ama Azerbaycan, Rusya, Romanya ve Arnavutluk'ta da ürünümüz, bir de İspanya fırsatı var. Buralarda da ürünümüz kullanılmaya başlanacak. Buralarda kullanılmasının sebebi Türkiye'deki bir firmanın yurt dışı operasyonları. Şimdi firma isim veremiyorum. Bunlar çok büyük otomotiv ve ilaç firmaları. Şu anda Türkiye'de bizi kullanıyorlar ve çok beğendikleri için şimdi yurt dışındaki operasyonlarında da kullanmaya başlayacaklar. Bu gerçekten sıfır maliyetle yurt dışına açılma şansı sağlıyor. Biz Pirelli Prometheon firmasıyla ciddi bir ülkeye açıldık ve ürünümüzü Fransızca'ya çevirdik. Yani bunlar dediğim gibi aslında bir Fransızca'ya çevirirken onlardan çok büyük destekler aldık. Oradaki o ülkelerde o lokalizasyonu sağlarken onların bize verdikleri geri bildirimler gerçekten çok keyifliydi. O yüzden tahmin ediyorum önümüzdeki bir yıl bu büyümeyi, yani bu açılımı devam ettireceğiz. Ve benim şiddetli tavsiyem, eğer Türkiye'de böyle zor bir dönemde yurt dışına gitme noktasında lokalizasyon sorunu yaşıyorsanız, Türkiye'deki global ölçekli firmalarla onların vasıtasıyla açılmanın ben en mantıklı yöntemlerden biri olduğunu düşünüyorum.
Fiyat performans olarak. Yani yoksa eğer böyle sonsuz bütçelerden bahsediyorsak, evet, işte kenarda bizim de belki 3-5 milyon dolarımız olsaydı tak tak gider ofislerimizi açar, orada account manager'larla ilerleyebilirdik. Ama biz hep böyle taşın suyunu sıkmak dediğimiz kültürden gelip işte ücretsiz içerik geliştirelim, işte ücretsiz çeviri yaptıralım, işte landing page'ini de şöyle yapalım, işte bunu deneyelim, AdWords'ün gece çalıştırmayalım. Yani hep optimize ede ede böyle çalıştığımız için aslında biraz daha böyle şey oldu. Farklı bir yol oldu.
Belki Polonya hikayeni anlatmak
istedim. Lehçeye çevirdik işte mesela şimdi. Yani lehçe zor bir dil. Bizim de bilmediğimiz bir dil açıkçası. Orada işte resellerimizi, iki tane reseller bağladık orada. Onların tercümelerini birbirleriyle cross-check ettik. Onların işte birbirlerine validasyonunu yaptık. Aslında oradaymış gibi toplantı aldık. Yani ben zaten Polonya'dayım diyerek toplantı aldık firmalardan POC alırken. Böyle ilginç bir tecrübe oldu bizim için. Hala bir sürü ülkeyi deniyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyor. Farklı yani farklı dinamiklerde, farklı kültürlerde farklı şeyler çalışıyor. Bunları da aslında yani repetitif satış yapana kadar da bu oldu dememek lazım aslında. Yani bir iki tane satışla tamam ben bu ülkenin dinamiklerini çözdüm dememelisiniz. Çünkü aslında iyi bir satışçı her ürünü her yerde en azından 3-4 kişiye satabilir. Yani ben en azından böyle düşünüyorum. Önemli olan orada bir çalışan metot, çalışan bir makine kurabilmeniz. Yani işte böyle ben capture edeceğim, böyle nurture edeceğim, ondan sonra böyle aktive edeceğim ve işte paying customer'ım olacak. İşte retention'ı sağlayacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım dediğiniz bir metot olduğunda ve bu gerçekten 4-5 farklı account'ta çalışıyorsa o zaman işte demin dediğim gibi işte o ülkeye girelim, o ülkede ofisimizi açalım, o ülkede artık bir tık daha büyük yani OB'ye gidelim, Enterprise'e gidelim diyebileceğiniz bir yapıyı kurmuş oluyorsunuz. Biz de bunu aslında en doğru şekilde, en optimum şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çünkü günün sonunda bizim işimiz SaaS, değil mi? Software as a Service, bir ürün satıyoruz yani. Birkaç tane parametre var baktığınızda yani işte ekosistemde ne yazık ki biz çok görüyoruz işte %800 büyüdük, %900 büyüdük diyorlar. Ama işte şey hangi parametrede yani ben de burada kandırmaksa bir sürü şey söyleyebilirim yani 18 katına 20 katına çıktığımız. Ama aslında şey yani lifetime value over customer acquisition cost diye bir parametre var böyle en kritik bence. Onun en doğru olduğu yeri bulup oraya odaklanmak lazım. Biz de onu deniyoruz yani aslına bakarsanız 53 ülke yerine yani ben sıfırdan kuracak olsam bugünkü bilgi birikimiyle yani bu 10 aylık tecrübemizi Sunay'la biz tekrar bugün konuşup baştan başlıyor olsaydık belki 2 ülkede kalıp 2 ülkede 20 enterprise bağlamış olmayı tercih edebilirdik. Ama işte hala biz bu optimumu bulmaya çalışıyoruz ve inanıyorum ki bu birden fazla yani onlarca ülkede denemenin verdiği güçle birlikte en doğru yerde agresif bir büyüme elde edeceğiz.
Süper. Ben şeyi merak ettim. Şimdi yurt dışına hani açılmaktan, lokalizasyondan bahsettik. İki tane hani soru geldi aklıma. İlki, Ekmob ismini mi kullanıyorsunuz yine yurt dışında? Çünkü hani böyle biraz garip gelebilir sanki gibi geliyor bana. Özellikle İngilizce konuşulan yerlerden, diğer dillerde nasıl duyulur kulağa bilmiyorum ama. Hani böyle bir
biraz garip gelebilir gibi geldi bana. İkinci sorum da yani web sitesinde bir fiyatlandırma bilgisi göremedim. Bu fiyatlandırmayı da ülkeye göre değiştiriyor musunuz? Aylık mı, yıllık mı, nasıl ücretlendirmeniz var yoksa müşterisine göre değişiyor mu? Nasıl bir modeliniz var orada?
Aslında şöyle, değişmiyor. Onu baştan söyleyeyim. Türkiye'de de iki paketimiz var, yurt dışında da iki paketimiz var. Türkiye'deki ve yurt dışındaki paketin fiyatları farklı. Hı hı. Fakat biz orada şöyle çok net bir şey yapıyoruz. Bunu böyle herkese açık bir ortamda söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama pricing metodu ne kadar karışık olursa aslında o kadar çok para alıyorsunuz karşı taraftan. Böyle bir şey var baktığınızda, işte built-in locked-in model diyorlar. İşte girdi mi çıkamıyor karşı taraf. Efendime söyleyeyim, karıştırıyorsunuz birkaç şeyi. Biz bunu internet sitemizde yayınlamayı bıraktığımızda aslında biraz daha böyle ilginin arttığını gördük. Yani tak diye gördüğünde işte ben alayım, sepete ekleyeyim, oradan satın almayı gerçekleştireyim gibi bir metot çok da çalışmıyor. Biz ne yapıyoruz? Onun yerine işte size özel quotation hazırlayalım, işte şunu yapalım, bunu yapalım dediğimizde o low touch sales'dan high touch sales'a doğru koşturduğunuzda aslında firma ne kadar küçük olursa olsun daha bir flattered oluyor, yani daha bir hoşuna gidiyor. Daha bir böyle benimle hakikaten ilgilenildi, benimle bir account management yapıldı gibi bir metoda bürünüyor. Gün sonunda sizin satış yaptıklarınız kişiler, yani işte ben Ekmob'a satış yapıyorum ama aslında Ekmob'daki Sunay'a satış yapıyorum veya işte Levent'e satış yapıyorum, Çağrı'ya satış yapıyorum. Yani gün sonunda enterprise sales birden fazla insanla muhatap olduğunuz bir satış kapatma şekli. O yüzden psikolojik şeylerin çok üzerinde durmak gerekiyor.
O yüzden buradan şeyden devam edebilirim. Yani marka, logo, yani ismimizle alakalı istiyorsan soruna cevap vereyim. Orada da ya bizim bu arada Ekmob ismini koymak da biraz komik oldu. Biz Webraz Arena'ya kabul edildik. Kabul edildiğimiz gün ne ismimiz vardı, ne web sitemiz vardı, ne bir logomuz vardı. Hiçbir şeyimiz yoktu. Yani biz sadece oturduk, ürün yazdık. O yüzden 15 gün içerisinde bir isim bulmamız ve bunu hızlı bir şekilde yayın almamız gerekiyordu. Orada çok yaratıcı olamadık maalesef. Ekmob, Ekip Mobil'den geliyor. Aslında Ekip Mobil'in kısaltması. Ben ona bazen böyle dalga geçelim diye Camsil diyorum. Hani bu Camsil'in böyle bir karikatürü var. Hiç gördüm bilmiyorum ama ya diyor patron çok güzel bir ürün bulduk diyor ama bir türlü ismini bulamadık diyor. Nerede kullanılıyor bu ürün diyor. Camlarda. Ne yapıyor diyor. Siliyor diyor. O zaman Camsil olsun diyor.
Aynen onun gibi.
Tamamıyla işte Ekip Mobil öyle bir işte şey olsun derken Ekmob ismi çıktı. Evet, bu arada çok haklısınız. Yani gerçekten yurt dışında hem telaffuzu çok zor hem de bir algı veya bir şey bırakmıyor. Burada yeni bir kurumsal kimlik çalışmasına girdik. Yani bir remarketing rebranding yapıyoruz. Fakat bunu ismimizi değiştirmeye cesaret edemedik. Onu çok net söyleyeyim. Çünkü
5 yıllık bir
gerçekten Ekmob'un üzerine inşa edilmiş bir şey var. Kurumsal kimlik, bilgi, yani inanılmaz bir içerik var ve bir şekilde Türkiye'de artık satış ekipleri tarafından da bilinen bir marka haline geldik. Özellikle satış yöneticileri tarafından. Ona çok cesaret edemedik. O yüzden Ekmob ismiyle devam ediyoruz. Belki yurt dışında artık tamamıyla lokalize olup orası için bir rebranding yapabiliriz. Burada Türkiye'de onları yapanlar var. Yani Türkiye'deki Türk ismiyle yurt dışına gittiğindeki ismini farklaştıran...
Tayga mesela çok güzel bir örnek buna.
Evet,
mutlu aynen. Bir
evet. İçerik bulutu yine content.
Aynen öyle bir şey olabilir diye ben de düşünmüştüm. Yani Türkiye'de content kalabilir. Türkiye'de anlamlı zaten de hani yurt dışında mob mesela hani mafya falan anlamına geliyor. Bayağı hani kötü şeyler de uyandırabilir İngilizce'de
yani
hakikaten.
Mob isteyen oldu. Evet, yani isim, farklı farklı isme doğru gidenler oldu. Dediklerim çok doğru bu arada. Yani şu anda yani evet yönetebiliyoruz hala. Ama işte sustain olmaya başladığında yurt dışı süreçleri o gün tekrar bunu elden geçirmek zorunda kalacağımızı farkındayız.
Anladım, süper.
Bu yatırımcı hikayesinden bahsetmiştin Sunay. Ona da değinelim mi böyle? Evet, çok ilginç olduğunu söylemiştin.
Çok sevinirim. Ya aslında yatırımcı hikayesi az önce konuştuğumuz hikayeye biraz benziyor. Şöyle benziyor. Yani bu network ağ vesaire, ben bunu çok önemsiyorum. Bu yüzden bizim ilk yaptığım, yani daha doğrusu ben Ekmob'u ilk tasarladığımda çok hızlı bir şekilde etrafımda konuşmaya başladım. Fikirlerini almaya başladım insanlardan. Bunlardan bir tanesi Koray'dı. Foriba'nın exit'ini yapan Koray Bahar'dı. Hatta Koray'la bugün hala şeyi çok tartışıyoruz. Aa, biz nerede tanıştık ilk? Yani o da hatırlamıyor, ben de hatırlamıyorum. Ben Koray'a gidip böyle anlatıyordum. Bak abi, prototipler şöyle, şöyle çalışacak, böyle bir mantı olacak. Çünkü onun B2B tarafındaki şeyine çok güveniyordum. İnanılmaz iyi bir SAP zaten danışmanı ve yazılım tarafı da çok kuvvetliydi. O dönemde o da yanlış hatırlamıyorsam daha yeni yatırım almak üzereydi Revo'dan. Biz dediğim gibi aralarda böyle görüşürken Koray exit'ini yaptı ve direkt parayı aldığı gün ertesi sabah geldim. Dedim abi kahvaltı etmemiz lazım. Dedim abi böyle böyle ilk yatırımını yapıyorsun, hayırlı olsun. İşte o biraz şey yaptı, abi bak ben yatırımcı değilim, anlamam bu işlerden. Dedim ki abi buyurun, sen benden daha iyi biliyorsun. Hayırlı olsun, sen kaç para vereceğini söyle bana. Ondan sonrası ben geri kalanı toplayacağım dedim. Sağ olsun bana gerçekten o da çok inandı, çok yardım etti. Hala çoğu konuda danışıyoruz. Ki yatırımcımızın tamamını elimizden geldiğince hakikaten smart money dediğimiz mantıkla toplamaya çalıştık. Ve çok enteresan bir şekilde biz turu kapattık. Ve turu beklediğimiz, yani hedeflediğimizden iki kat üstünde kapattık. Turu kapattıktan sonra Koray beni bir gün aradı. Dedi ki abi birisi daha sana yatırım yapmak istiyor. Dedim ki abi nasıl olur? Hatta onlar da geçen başka bir şeyde konuştular. Agah Bey, Agah Uğur, belki tanırsınız. Borusan'ın eski CEO'su kendisi. Şimdi de hem Melek Yatırımcı hem de Boğaziçi Ventures'ın başkanı mı diyeyim. Onun tam ünvanı bilmiyorum şu anda ama orada. Koray'la Agah Bey tuvalette, Galata Business Angels'ın bir şeyinde böyle tuvalette konuşurlarken Koray'a şey diyor. Yani senin varsa bu son dönemde yatırım yaptığın, güvendiğin bir firma, ben de bir yatırım yapabilirim diyor. Koray da sağ olsun beni söylüyor orada. Ve ondan sonra ben, ya yani o gün akşam saat 7'de arandım. Ertesi gün Agah Bey'le saat 1'de toplantıya girdim. Saat 5.30'da kasamıza para gelmişti. Ya yani bu da mesela çok enteresandır. Ve yani gerçekten de o gün için bizim için çok hem maddi anlamda iyi bir yatırım oldu. Hem de Agah Bey'in sağ olsun gerçekten bize inanılmaz bir faydası oldu. Hani o network diyorum ya her zaman, ne kadar önemli olduğunu, hem Koray'dan aldığım ilk yatırım hem de yani board'a katılan son kişiyi de Koray vasıtasıyla almış olmam gerçekten çok enteresan oldu. İlk yatırımda da aslında ona benzer bir senaryo yaşadım. Biz ilk BIC'ye gittik abi. BIC'de 12 kişi yatırım yapacağını belirtti. Bir deep dive toplantısı yaptık. İki gün sonra bir mail geldi. Dediler ki yatırım yapmıyoruz. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ya dedim ki yani 12 kişinin...
Biz bu arada o zaman komşuyuz. Yani ikimiz de Yıldız Teknopark'ta ofislerimiz. Ben kendi işimi yapıyorum. Sunay'la da arkalı önlü ofislerimiz yani. Aynı evet. Koridorda değiliz evet, sadece. Evet. Ofisler evet. Birlikte. Hep böyle konuşuyoruz. Sunay böyle diyor ne yapacağız ya? Kesindi, para geliyordu, şuydu buydu derken böyle ilk şokuydu. Çok net hatırlıyorum.
Aslında yani o dönemde yatırım almak böyle birazcık itibardı. Yani ben mesela bir dönem hatırlar mısınız bilmiyorum ama startupların %80'i 2 milyon TL üzerinden değerlenip 200 bin lira yatırım alan bir furya var yani. O ben sayabilirim böyle bir yaklaşık 10-15 tane startup sayabilirim bu şekilde. Böyle birazcık da onu görmek istiyorduk. Yani biz birileri tarafından değerlendirildik. Ve bu değerleme bizim şirketimizi bu kadar yaptı ve bu kadar para aldı falan diye şok yaşadım. Ama tabii yani girişimcilik çok enteresan bir kas gücü. Yani çok iyi ürün yapıyor olmanız size bir şey kazandırmıyor. Çok iyi satış yapıyor olmanız size bir şey kazandırmıyor. Yani bunların hepsini çok iyi yapmanız lazım. İşte pazarlamanızı, ürününüzü, satışınızı, yatırımcı ilişkilerinizi. Ben arkasından o gün Dipter toplantısında bana en çok soru soran 3 kişiye LinkedIn'den tekrar yazdım. Tekrar onlarla birebir konuştum ve BIC'nin dışında onlardan bireysel olarak ilk yatırımımı o şekilde aldım. Ve sağ olsunlar yani o gün bize öyle o şekilde güvendiler. Ve ondan sonra da zaten yolumuz bir daha hep açıldı. Bugünlere kadar da geldik.
Güzel. Sen iyi kovalıyorsun abi bence. İyi bir hustler yönün var yani. Direkt başkası olsa onları mesela LinkedIn'den eklemeyebilirdin de.
Ya bilmiyorum. Ben ama şey girişimcinin böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu arada... yani ECMOB 4,5 senelik döneminde 3 kez batma tehlikesi geçirdi. Yani hani biz 3 kere dükkan kapatma noktasına da geldik. Ama her seferinde gerçekten ya yeni bir müşteri bizi kurtardı ya yeni bir yatırım kurtardı. Yani bunların hepsi deneyimle Ama zaten bu şekilde güçleniyorsun ve ondan sonra ayakta kalabiliyorsun. Yani bunları yapmadım dersek bana biraz tuhaf geliyor. Hani bu yollardan geçmek gerekiyor diye düşünüyorum.
Güzel. Yavaş yavaş kapatalım isterseniz. Sizin eklemek istedikleriniz var mı konuştuklarım üzerine? Çağrı, senin sormak istediğin de olabilir.
İkinci kitabı sorabiliriz. Hani iki aynen. Kitap demiştin sınav.
Evet, orada da ben Starbucks'ın hikayesini çok etkilenmiştim. Howard Schultz'un, Starbucks kurucusunun kitabı ve kitabın ismini unuttum ama Starbucks ve Howard Schultz dediğimizde zaten ortaya çıkar. Yani gerçekten muazzam bir hayatı var. Ve ben yani bu adam bunu yaptıysa bu kadar zorluk içerisinde bunu... Tek bir şey söyleyeyim. Adamın iş planında kaç tane dükkan açmak var biliyor musun? Yani adam ilk yatırımını alırken kaç tane Starbucks açacağını beyan ediyor?
20 falan mı?
Ya sen söyle.
Ben 50-100 falandır.
Yani küçük bir şey herhalde, küçük bir rakam.
Evet, evet, aynen öyle. 100 tane dükkan açacağının planını yapıyor. Yani bütün iş planı 100 dükkan üzerine kurulu abi.
Ben de hikayesini okudum. Bahsettiğin kitaptan değil de başka bir şekilde. Ya yani birisinden satın alarak kuruyor galiba aslında. Yani aslında Starbucks kendi değil de olan bir şeyi satın alıyor sanki. Ben öyle hatırlıyorum.
Aslında şöyle, çok kısaca hemen değinebilirim. Çünkü çok seviyorum o hikayeyi. Howard Schultz aslında çok fakir bir aileden doğuyor. Ve babası yoksulluk içinde, üniversite okuması imkansız. Sadece çok iyi rugby oynadığı için bir üniversitede okuyor. Sonra da önce Xerox'ta, sonra da böyle buradaki çatal bıçak kaşık firması gibi bir firmada da satış müdürlüğüne başlıyor. Ve şey dikkatini çekiyor. Bir firma devamlı French press alıyor abi. Çok sık alıyor, çok fazla alıyor. Bir bakıyor Starbucks diye bir firma bizden devamlı French press alıyor ve Starbucks'ın yanına gidiyor. O Starbucks tabii o zaman 10 tane şubesi olan gurme kahve üreten bir kahve çekirdeği firması. Sonra orada onların hikayesini dinliyor ve İtalya'ya ürün sattıklarından falan bahsediyor. Sonra İtalya'ya gidiyor. İtalya'daki o kahve kültürünü görüyor ki biliyorsunuz Starbucks İtalya'da dükkan açtı. Bayağı bir şey oldu. Olay oldu yani. Hmm. Sonra İtalya'daki o kahve kültürünü alıp onu burada gelip ben bunu bir Burger King, bir McDonald's yapabilirim diyor. Starbucks'a çok zar zor işini bırakıyor. Oraya çalışan olarak gidiyor ve oradan atılıyor. Yani Starbucks'tan da atılıyor bu arada. Kovuluyor. Artık nasıl sinirlendiyse dönüp satın al.
Çok enteresan.
Ondan sonra işte bu başka bir isimde bir kahve zinciri kuruyor. Ama Starbucks hep kafasında. Sonra dönüyor, Starbucks satın alıyor ve bugüne getiriyor. Yani gerçekten çok enteresan bir hikaye. Çok da güzel bir kitap. Ben şiddetle tavsiye ederim bir girişimcinin girişimcilik hayatına başlamadan önce böyle uç örneklerdeki hikayeleri dinlemesinin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden o iki kitap benim gerçekten bugünkü kas güçlerimde, yani girişimcilik kas gücünü elde etmemde çok faydası oldu.
Çok güzel.
Aynen.
Güzel. Abi sonuçta yurt dışına açılmak için de çok belki şey yapmamak lazım ya. Kafayı da yememek lazım. Çünkü yurt dışına açılırken de çok heba olan firma da gördüm. Türkiye bence hala çok iyi bir pazar. Evet, sıkıntılı bir ülkeyiz ama o kadar da kolay değil.
Ben iki tane rakam söylemek istiyorum. Türkiye aslında bilinmezliklerin çok yüksek olduğu ve enflasyonun çok yüksek olduğu bir yer. Yani her geçen gün paranız eriyor son 10 yıla baktığınız zaman. Ama yine bakıyorsunuz dünyanın en büyük 17. ekonomisi. Ve gayet fazla firma sayısı var. Nüfusu çok büyük. Yani hem B2B için hem B2C için çok ilginç bir ülke. Birikim yapma alışkanlığı çok düşük bir ülke. Yani birikim yapmıyoruz biz, harcıyoruz. O yüzden sadece B2B için değil, B2C için de aslında çok çok fazla fırsatın olduğu bir yer burası. Belli yere geldikten sonra zaten yol sizi yurt dışına götürüyor. Yani biz Fortune 500'deki firmalarla çalışmaya başladıkça zaten onların ya HQ'su burada ya Region Head'i burası. Yani Dubai'yi de buradan yönetiyor, EMEA'yı da buradan yönetiyor, MENA'yı da buradan yönetiyor, işte Afrika'yı da buradan yönetiyor. Böyle olunca zaten onlar sizi götürüyor yurt dışına. O yüzden Türkiye'de bir 100 satış yapmadan diyeyim B2B isen eğer çıkıp şey dememek lazım yani ben yurt dışına gideceğim falan dememek lazım bence.
Aslında biraz o hedeflediğiniz şeye göre şirket hani büyüklüğüne göre de değişir bence. Mesela enterprise için çok mantıklı. Ama diyelim ki yani daha küçük şirketleri hedefliyorsunuz 5-10 kişilik ya da 20 kişilik small business'ları hedefliyorsanız hani o durumda bence direkt yurt dışını düşünerek yola çıkmak daha mantıklı. Mesela şu an işte ben User Guiding ile çalışıyorum.
Şimdi hani ben Türkiye'de... yurt dışı örneğini verecektim. Yani Osman benim okuldan arkadaşım.
Aa öyle mi? Bilmiyordum.
Tabii tabii. Sunay da Endeavor'dan tanışıyor. Yani biz çok severiz Osman'ı. Çok da başarılı işler yapıyorlar. Ben neredeyse tüm ekibi tanırım. Çok güzel bir vizyonla ilerleyen, gerçekten ürüncü bir ekip onlar. Yani onlar hakikaten low touch sales yapabilecek bir ekip. Eğer öyle bir ürününüz varsa gayet ilerlersiniz. Yani ben böyle herkesin anlayabileceği bir örnek olsun diye Pipedrive ve Salesforce örneği üzerinden gideceğim. Şimdi Pipedrive ve işte veya işte bir de MailChimp'i koyalım. Bunlar böyle çok kolay bir şekilde kendinizin onboard olup kendinizin kurup kendinizin kullanmaya başlayabileceğiniz ürün derken Salesforce'u danışmanlığını almanız lazım. O da SaaS, o da SaaS. O da ürüncü. Yani baktığınız zaman böyle farklılıklar var diyeyim aslında. Yani hepimiz birbirimizi anladık diye düşünüyorum.
Aynen, aynen.
Güzel gayet, aynen. O zaman yavaş yavaş sonlandıralım. Size ulaşmak isteyenler olabilir bu güzel enerji dolu konuşmamızın sonrasında.
Hüseyin.Albantoglu@ekmob.com benim mail adresim. Aynı şekilde sunay.sener@ekmob.com Sunay'ın mail adresi. İkimize de e-posta atabilirler. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece 24 saat içinde dönüş yapıyoruz. Çok böyle absürt bir yoğunluk veya başka bir şey yoksa bence gayet net. Yani LinkedIn'den de yazabilirsiniz. Her zaman cevap veririz. Seve seve.
Süper.
Çok teşekkürler.
Çok teşekkür ediyoruz o zaman Sunay, Hüseyin, katıldığınız için. Güzel sohbet oldu gerçekten. Umarım dinleyiciler açısından da faydalı olacaktır. Yakın zamanda sizin böyle başarılarınızı daha da duymamız dileğiyle o zaman. Afrika'yı artık fethedersiniz diye umuyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz de çok mutlu olduk burada olmaktan. Umarım başka bir güzel hikayede tekrar
İnşallah.
Başka bir bölümde buluşuruz.
İnşallah, aynen.
İnşallah, aynen.
Sevgiler.
Görüşmek üzere.
Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, özellikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.